Ayrım 25, Tek, Hakan Nordik, Sayfa 318, 73. Bölüm. Lynn 2 saatte 3 defa telefonla aramış, DM'de açmamıştı. Kadını oyalamak için acele bir konu veya esaslı bir bahane bulması gerekiyordu. Aslında DM'yi hala kovmamış olması şaşırtıcıydı ama muhtemelen Dan engelliyordu. Kadına kızmak da anlamsızdı. Lynn New Yorklu zengin Yahudi ailenin şımarık kızıydı. Sadece yemeği, içmeyi, gezmeyi, eğlenmeyi ve bunlarla ilgili şeyleri seviyordu. Dünyayı kurtarmak gibi bir merakı yoktu. Muhtemelen DM ve James gibi insanların neden böyle bir dürtüleri olduğunu bile kavrayamıyordu. Lynn'e göre dünya ayrıcalıklılar için yaratılmış bir tatil köyüydü. Herkes çalışacak, onun gibiler de dalgasını geçecekti. DM aslında yetiştiği aile itibarıyla Lynn'in sınıfındandı. Ama o da tam aksine Lynn ve benzeri insanların nasıl bu kadar vurdum duymaz olabildiklerini anlayamıyordu. Neyse, kadın bana para verdiği sürece ben istediğimi yazarım. O da ister bassın ister basmasın umurumda değil diye düşündü. Nefret etmesine ve yıllar boyunca defalarca atlatmasına rağmen sonunda Suhan'ın ısrarlarından kurtulmak için o akşam yapılacak sınıf arkadaşları toplantısına katılmayı kabul etmişti. Bu 50 kişilik gruptan ara sıra gördüğü sadece 3 kişi vardı. Diğerlerini liseden ayrıldığından beri görmemişti. Aralarından en işgüzar olanı bir e-posta grubu kurmuş ve DM dahil dünyanın her köşesine dağılmış, bütün sınıf arkadaşlarını bulup hepsini bu gruba üye yapmıştı. Bu seneki toplantı da 25. yıl toplantısı olduğundan çok daha önemliydi. DM inanamıyordu ama bunun için Dallas'tan Sydney'e kadar dünyanın her tarafından gelenler vardı. Akşam 8 sularında eski lisesinin arazisinde kurulan sosyal tesislere girip havuz başına yöneldiğinde ellerinde içki kadehleriyle dikilen adamlardan hiçbirini tanıyamadı. Arka arkaya herkes elini sıkıp öpmeye başlayınca içlerinden 4'ünü hatırladı. Ama bu dökük saçlı göbekli heriflerin arasında Süha hariç 19 yaşlarındaki görüntüleriyle ilişkilendirilebilecek hiç kimse kalmamıştı. Mail grubundan takip ettiği kadarıyla heriflerin en az %90'ı ulusalcı olmuştu. Tabii kimse bunu yüksek sesle söylemiyordu. Ama mail grubunda dillendirdikleri "Şanlı ordumuz bütün Kürtleri temizleyecek" ya da "Zamanında Ermenileri kestiğimiz gibi bugün de evvel Allah bu PKK'lıları ve destekçilerini temizleyivereceğiz" naralanmalarıyla 3-4 tanesi açıkça kelle avcılıklarını ilan etmişlerdi. Ama en korkuncu bu ulumalara itiraz edenlerin sadece yurt dışında yaşayan iki Ermeni arkadaş olmasıydı. Onların "arkadaşlar bazı sözler ayıp oluyor" şeklindeki uyarılarını aynı "faşistler sen ne diyorsun, bu topraklar kanla alındı" naralarıyla anında püskürtmüşlerdi. Asıl insanın kanını donduransa DM'nin hala görüştüğü ve demokrat sandığı 2-3 arkadaşı dahil hiç kimsenin bu olan bitene ses çıkarmaması ve hiçbir şey olmamış gibi mail grubunda gene futbol geyiklerine devam etmeleriydi. Ülkenin en iyi yabancı okullarından biri olan bu okuldan mezun, çoğu yurt dışında üniversite eğitimi görmüş ve hepsi gerek özel sektörde gerek bürokraside iş sahibi ve yönetici konumunda olan bu insanların büyük çoğunluğunun ırkçı ve milliyetçi olması ya da en azından adam öldürme çağrısına varan propagandalara sessiz kalmaları DM'yi çıldırtıyordu. Aralarından bir tek sol eğilimli bir gazetede yazan Halis Toros, Ermeni arkadaşlarına arka çıkmış ve gördüğü tepkiler yüzünden bu 25. mezuniyet gecesine katılmamayı tercih etmişti. O sırada İzak DM'nin yanına geldi. İzak her zaman güler yüzlü, kibar ve herkesle iyi geçinen İzmirli bir Yahudiydi. Neredeyse İzmir'deki bütün Yahudi camiasının çocukları bu okulda okurdu ve doğumlarından ölümlerine kadar bütün hayatlarını birlikte geçirirlerdi. Liseyi bitirdikten 15 yıl sonra DM bir yaz tatilinde Çeşme'ye gittiğinde İzak'ı aramış ve birlikte yedikleri akşam yemeğine hepsi DM ile aynı liseden mezun 17 İzmirli Yahudi eşleriyle birlikte katılmıştı. DM gözlerine inanamayıp "Benim için mi toplandınız hepiniz?" diye sormuştu. Aldığı cevap daha da şaşırtıcıydı. Yo, biz her hafta sonunu beraber geçiririz. Bu da herhalde azınlık psikolojisinin bir neticesiydi. %99'u Müslüman olan Türkiye'de yaşayan Yahudi azınlığın soylarını devam ettirmek için birbirleriyle evlenmeleri anlaşılabilir bir şeydi. Ama hayatlarının tamamını dip dibe geçirmelerini anlamak zordu. Belki bu birliktelikle iyi anlaşmaktan ziyade korkunun doğurduğu bir zorunluluktu. İzak, neden bizim gazeteci Halis'i yalnız bıraktınız? Neticede adam bu ülkede azınlıklara yapılan saldırılara tepki verdi.
Haklısın. Ben de Halis ve senin gibi düşünüyorum ama bu işlere bulaşmak istemem.
Neden?
Hiçbir zaman bulaşmadım. Belki de azınlık psikolojisi. Bize çocukluğumuzdan beri fikirlerimizi kendimize saklamamızı öğrettiler.
Sayıları 20 bin civarında olan Türkiye'li Yahudiler arasında sadece 3-5 sol görüşlü gazeteci ile yaşlı ve çok zengin tek bir iş adamı haricinde bütün Yahudi cemaati azınlıklara yapılan baskılar karşısında hep sessiz kalıyordu. Bütün bu insanların aileleri varlık vergisi gibi felaketler yaşamıştı ama bunca yıl sonra hala bu kadar tepkisiz kalmaları DM'nin sinirine dokunuyordu. Birden ağzından ''Ne zamana kadar beklemeyi düşünüyorsun, bir gün evinin kapısına işaret konana kadar mı?'' lafları döküldü ve anında pişman oldu. Hemen İzak'ın omzuna kolunu atarak ''Özür dilerim, öyle demek istemedim, beni tanırsın'' diye düzeltmeye çalıştı. İzak'ın yüzündeki ifadeyi tam çözemedi ama öfke, üzüntü, çaresizlik ve utanç karışımı bir şeydi. Birden hiç beklemediği bir cevap aldı.
Haklısın. Benim gibi birinin sessiz kalması doğru değil. Yarın mail grubuna tepkimi yazacağım.
Helal olsun sana. DM İzak'ın omzuna daha sıkı sarıldı. Süha ve İzak'la birlikte gruptan gruba dolaşmaya başladılar. Her gören sarılıp öptükten sonra nasılsın? Amerika nasıl? Evli misin? Çoluk çocuk var mı? Gibi beylik soruları arka arkaya sıralıyordu. DM de hepsine boşandım, iyiyim, çocuk yok, köpek var, 12 yaşında, gayet zeki, ellerinizden öper gibi klişe cevapları sıralıyordu. Yıllar öncesinden sempatiyle hatırladığı biri olursa DM de ona benzer soruları soruyor, arkadaşının aile ve iş hayatıyla ilgileniyor gibi davranıyordu. Süha'nın 15 yaşından beri lakabı hep Kazanova Süha'ydı. Bir ara hızlı seks hayatı yüzünden Tavşan Süha'yı denemişler ama tutmayınca Kazanova Süha olarak bugünlere kadar gelmişti. Acaba Süha bu lakabı hak etmek için mi 45 yaşında hala genç zampara hayatı yaşamaya devam ediyordu? DM çocuklukta takılan bir lakap insanın hayatına yön verebilir mi diye düşünürken ayı İhsan'ın sırtına vurduğu şaplakla kendine geldi. Evet, lakaplar kişilerin hayatlarını belirlemeseler bile belli ki kişilik özelliklerini iyi tanımlıyorlardı. Ayı İhsan birer şaplakla Süha ve İzak'a patlattı ve aynı çocukluğundaki Noel Baba ho ho ho'su ile ayı homurtusu arası bir sesle şaplaklarının kendisini ne kadar mutlu ettiğini belirtti. Ayı İhsan sadece hareketleriyle değil, 1.95 boyu ve 150 kiloluk cüssesiyle de tam bir ayıya benziyordu. Kimseye söz hakkı tanımadan makineli tüfek gibi kendi başarılarını ve malını mülkünü sıralamaya başladı. DM'ye dönüp lan Deniz, hem Büyükada'da hem Bodrum'da hem de Kan'da yazlık evim var. Hepsi full personelli. Senin pek tatil yapma imkanın yoktur.
Arada aşağılamayı da ihmal etmiyordu.
Gel istediğin kadar kal. 30 metrelik yat da var Bodrum'da. Çok iyi Rus karılar var. Gel hafta sonu seni götüreyim. Hem alem yaparız hem de eski günleri anarız dedi.
DM bu herifle bir saat geçirmektense bir yıl hapis yatmayı tercih ederdi.
Ayı İhsan inşaatçıydı. Aldığı devlet ihaleleriyle köşeyi dönmüş, ondan sonra Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerde büyük inşaatlar yapmaya başlamıştı.
Süha'nın anlattığına göre evli ve 4 çocuklu olmasına rağmen her hafta magazin basınında yeni genç sevgilisi ve Ferrari'siyle fotoğrafları çıkıyordu.
İhsan bu sırada fotoğrafları para vererek dergilere bastırdığını, çünkü Ferrari'siyle para saçarken görülünce piyasadaki her yollu sanatçı karının kendisine vermek için nasıl sıraya girdiğini anlatıyordu.
Tabii İhsan'ın sanatçı diye tanımladıkları, güzellik yarışmalarında ilk beşe girememiş ya da jüri üyeleriyle yattıkları için yarışmadan atılmış, skandallarıyla ünlü bir takım kadınlardı. Bakışlarından İzak'la Süha'nın da ayı İhsan'a tahammül edemedikleri anlaşılıyordu. Ama herif görünmeyen bir iğrençlik bulutu gibi insanın etrafını sarıyor. Üstelik İzak'la DM'nin omuzlarına kollarını atıp ikisini de kıstırmıştı ve asla bırakmıyordu. Ayı İhsan vebasından kurtulmak 1-2 saat sürebilirdi. Ama o kadar süre bu herife maruz kalmanın beyinde kalıcı hasar bırakma olasılığı da epey yüksekti. Ayı İhsan bir anda İzak'ın omzundan pençesini çekip yanlarından geçen çelimsiz bir adamı ''Gel lan İbne'' diye boynundan tuttuğu gibi grubun ortasına atıvermişti. Lisedeyken lakabı Fare Hayri olan Hayri sınıfın en sessiziydi ve bir banka şubesinde müdürdü. ''İhsan ne lan çaktırmadan yanımızdan geçip sıvışmaya çalışıyorsun, benim yeğene de krediyi verdirtmemişsin'' diye Hayri'yi fırçalamaya başladı. Hayri ezilip büzülerek ''Vallahi benimle ilgisi yok, yukarıdan engellediler'' diye alttan almaya çalışıyordu. İhsan kedi yavrusu tutar gibi Hayri'yi ensesinden tutuyordu. Neredeyse havaya kaldıracaktı. Ama Hayri'nin alttan aldığını görünce ''Tamam lan, pazartesi yollayacağım çocuğu tekrar, işini hallet'' deyip bıraktı. Hayri kısa ve seri fare adımlarıyla bir anda ortadan yok oldu. İhsan Hayri'nin arkasından atıp tutmaya devam ediyordu. ''İbne'ye bak, onu ben müdür yaptım. Lan o şubeye bu salakta müdür olacak kapasite mi var? 40 yılda bir yeğenimi yolladım, İbne taş koymuş. Aldırıvereceğim pezevengi oradan, görecek gününü.'' Süha, İhsan, adamın özel okulda çocukları var, sakın böyle bir şey yapma diye araya girdi. DM bir anda ayı İhsan'ın 14 yaşındayken bir gece teneffüsünde Hayri'ye zorla ayakkabılarını yalattığını hatırladı. ''Lan amcık, sen küçükken de hayvandın, hala da hayvanlığın geçmemiş'' diye patlayıverdi. İhsan'ın DM'nin üstüne atlamasını araya giren 3 kişi zor engelledi ve ağzını kapatarak oradan uzaklaştırdılar. DM bu sırada kapıdan çıkmıştı bile. Süha koşarak arkasından yetişti. ''Oğlum ne manyak herifsin, niye saldırdın birdenbire adama?'' ''Pek birdenbire denemez, yılların birikimi diyelim. Artık bu tür heriflere dayanamıyorum. Facebook'a yazdıklarını okuyor musun?'' ''Ara sıra göz atıyorum, seni ne rahatsız ediyor?'' ''Geçen gün elinde makineli tüfek olan genç bir askerin fotoğrafını koymuş ve altına işte Kürtlerin kökünü kazıyacak kahraman Mehmetçiklerimiz yazmış. Bu herif güya dindar.'' ''Evet, ailesi de çok muhafazakardı.'' ''Bu nasıl bir dindarlık anlayışı ki hem adam öldürmeye teşvik ediyor, hem de bir milletin kökünü kazımak için çağrı yapıyor.'' ''Boş ver yahu, öylesine yazıyor işte, fazla düşündüğünü sanmıyorum. Sen de her şeyi kafaya takıyorsun.'' ''Herifin dinle, imanla alakası yok ama ticaret için bu devirde dindar görünmek işine geliyor eminim.'' ''Ortam biraz öyle, ne yapacaksın? Herkes ortama uyum sağlamaya çalışıyor.'' ''Yahu madem dindar taklidi yapacaksın bari katliam yapalım çağrısı yapma. Memlekette herkes şizofren. Yıllarca Kürtlere işkence et, sonra örgüt kurdur, daha çıkart ki sana kazanç kapısı açılsın. Bu İhsan ayısının askeri ihalelerden zengin olduğunu herkes biliyor. Savaş sürecek ki bu hayvanlar daha da palazlansın. İhsan gibilerinin genç çocuklara vatan için savaşıyorsunuz diye gaz vermesi boşuna değil. İhaleler, kaçakçılık, rüşvet, bütün bunları savaş sürdükçe yapmak çok daha kolay. Çünkü kimseye hesap vermiyorsun. Soran olursa da cevap hazır, her şey vatan için. Kürtleri işkenceyle öldür, masumların evlerini yak, mallarını al ki daha fazla Kürt genci çıldırıp daha çıksın ve de savaş uzasın. Bir taraftan da satılmış medya kanalıyla bütün bunlar devamlı pompalansın. Ama yakılan köyleri panzer arkasına bağlanıp sürüklenen gerilla cesetlerini sansürlet ki benim arkadaşlarım gibi okur yazar geri zekalılar da olan biteni bilmesin. Bu da yetmesin. Vatan savunması için diyerek ölmeye yolladığınız ki onların da çoğunluğu fakir Kürt çocukları, zavallı delikanlıların eli silahlı fotoğraflarını beğenin diye İhsangiller Facebook'a koysunlar. kumar masasından kalkmadan veya İstinye Park'ta bir elbiseye 5000 dolar bayılı verirken 2,5 milyarlık iPhone'undan ihsan benzeri bir dal yarağın yolladığı bu tür fotoğrafları diğerleri like ederek vatan kurtarmaya katkıda bulunsunlar. Tabii kendi çocukları arasından Güneydoğu'da askerlik yapan ve savaşan birini bile bulamazsın.
Amma doluymuşsun yahu, tamamen haksız değilsin ama ihsan almasa başkaları alacak bu ihaleleri.
Olabilir ama ben de bu tür adamlarla arkadaşlık etmemeyi seçiyorum.
Çocukluğundan beri kafan değişmedi, sonunda hiç arkadaşın kalmayacak.
Bu insanlarla arkadaşlık etmektense yalnız kalmayı tercih ederim.
İyi de bunlardan dolu var.
Zaten problem de bu. Çocukluğumuzdan ve okul yıllarından tanıdıklarımızın çoğu böyle. Çocukken cahil olduğumuz için anlamıyorduk. Ama 50 yaşlarındaki üniversite mezunu heriflerin olan biteni hala bu kadar görmezden gelmeleri tahammül edilecek gibi değil.
Alışacaksın oğlum. Biz bu adamlarla yaşıyoruz, iş yapıyoruz.
İnsan 25 yılda bir nebze gelişmez mi?
Gelişmez aslanım. Burada kurallar böyle. Bu beğenmediğin ayı ülkenin en zengin 10 adımından biri. Bunların birbirleriyle ilişkisi de böyle.
Biliyorum, orman kanunları geçerli.
Aynen öyle. Kim güçlüyse herkes ona saygı gösteriyor.
Bu yüzden de güç gösterileri ne kadar hayvancı olursa o kadar makbul.
Ya bu ihsan denen yaratığa kim katlanabilir? Vallahi bu ihsanın ağzının içine bakan öyle önemli adamlar var ki şaşarsın.
Eskiden böyle tepki vermezdim ama James'in ölümü beni çok sarstı. Hala kendime gelemedim. En ufak şeyler bile aniden beni öfkelendiriyor. Belki de şekerdendir.
Şeker mi çıktı sende de?
Evet, bir süredir.
İyi bahaneyi de bulmuşsun. Şeker hastaları dengesiz olur derler. Ben de ihsana şekerdenmiş diyeyim bari.
Ne o? İhsancığın üzülmesin diye yırtınıyorsun bakıyorum. Bu ayıyı sen de hiç sevmezdin okuldayken. Sonradan kanka olduğunuzu bilmiyordum.
Ne kankası yahu, hala çok sevmem ama birlikte iş yapıyoruz. Son 2 senedir bana çok destek oldu.
Ha, anlaşıldı. İnşaatı bitirene kadar ayıya dayı diyeceksin.
Kimseye dayı falan dediğim yok. Zaten bana her zaman iyi davranır.
Sana fazla küfür etmiyor demek istiyorsun herhalde.
Dalga geçecek bir durum yok.
Dalga geçmiyorum, seni anlıyorum.
Sen bu işlerden anlamazsın, hiçbir şey göründüğü gibi değil.
Doğru, ticaretten, inşaattan anlamam. Ama sen ayı ihsanla neden iş yapıyorsun, belki bir gün anlatırsın. Memlekette namuslu müteahhit mi kalmadı?
Senin şu namus takıntın da 8 yaşından beri bitmedi. Ayrıca ihsan namussuz da değil.
Ben öyle duymadım.
Herif hızlı zengin oldu diye çekemiyorlar. Herkes bok atıyor.
Ulan bunun babası memur değil miydi? Bu ayıya aileden para kalmadığına göre 8-10 yılda bu kadar serveti nasıl yaptı?
Oyunu kuralına göre oynuyor.
Ha, şu mesele. Doğru. Biz hep kural dışı kaldık.
Bu saatte seninle bunu tartışmak istemiyorum. Fikirlerimiz aynı olmayabilir. Ama ben seninkilere her zaman saygı gösterdim. Sen de biraz anlayışlı olmaya çalış.
Süha haklıydı. Hayatı boyunca DM'den farklı düşünmekle birlikte hep onu kardeşi gibi kabul edip koruyup kollamıştı. James de öldükten sonra hayatta kalan tek güvenebileceği dostuydu.
Özür dilerim, kusura bakma. Bazı şeylere neden böyle sert tepki gösteriyorum, kendim de anlayamıyorum. Bir anda kontrolümü kaybediveriyorum. Tamam, boş ver. Arkadaşlar arasında böyle şeyler olur. Haydi gel içeri dönelim.
Bana müsaade, artık neşem kaçtı. Sizinkini de kaçırırım. Sen herkese özür dilediğimi söyle. Başka bir akşam daha ufak bir grup toplanırız.
Peki, yarın konuşuruz koca kafa derken, çocukluklarından beri yaptığı gibi DM'nin kafasını iki elinin arasına alıp sağa sola salladı.
Eve dönene kadar DM'nin kızgınlığı azalacağına daha da arttı ve döner dönmez o hırsla hayvan sınıfı başlıklı bazı büyük iş adamları, devlet bürokrasisi ve ihale sistemiyle ilgili bütün rezillikleri ortaya döktüğü yazısını yazdı. Biraz sakinleşince yazıyı tekrar elden geçirdi ve daha makul bir dille ve isimleri geçen kişilerden ABD ile ilişkili olanları daha da ön plana da çıkararak tekrar yazdı. İyi olmuştu ama kesinlikle Midtown Life'a uyacak ve onların basacağı bir yazı değildi. Neyse yazıyı yazıp rahatlamıştı. Şimdi Lee'nin bunu okuyup reddetmesinden sonra yeni yazı hazırlıyorum bahanesi de en az 3-4 gün daha kazandırırdı. 25. ayrımın sonu. Sayfa 327.